Tekrardan merhabalar, ben İlay Şahinoğlu. Biz Samukuk Derneği'nin podcast kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bültenimize öncelikle ülkemizden haberlerle başlamak istiyorum. Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Sedat Peker, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın Venezuela ile Türkiye arasında bir uyuşturucu ticareti rotası olduğunu iddia etmiş, Binali Yıldırım'ın oğlunun maske yardımı için Venezuela'ya gittiğini söylemişti. Cumhuriyet Gazetesi'nin ulaştığı gümrük kayıtlarına göre 1 Ekim-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye'den Venezuela'ya hiç maske sevkiyatı yapılmadığı görüldü. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasına yönelik bir komisyon kurulması için muhalefetten gelen talebe karşılık açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin hatası varsa bireysel olarak bunun gereğini AK Parti yapmak durumundadır. Yaparız. Ama meclisimizi, devletimizin kurumlarını sadece bir adamın konuşmalarından yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim, dedi. Diğer yandan Sedat Peker'in avukatlarının pasaportu iptal edildi. Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'in şikayeti üzerine Sedat Peker'in Yelda Karaman'ın ölümüne ilişkin iddialarını haberleştiren Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Olcay Büyüktaş Akça hakkında hakaret ve iftira suçlamasıyla soruşturma açıldı. BBC Türkçe, AK Partili 15 milletvekilinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklamalarından duydukları rahatsızlığı parti yönetimine bildirdiklerini iddia etti. Haberde, vekillerin Bakan Soylu'nun istifasını istediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da parti yöneticilerini Peker'e yanıt vermemeleri konusunda uyardığını öne sürdü. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, milletvekilleriyle bir toplantı yapıldığını ancak haberdeki iddianın aksine kendisine herhangi bir görev verilmediğini söyledi. BBC Türkçe ise haberin arkasında durduğunu duyurdu. CHP, İzmir ve Ankara baroları ile bazı sivil toplum kuruluşları 28 Mayıs günü Ayasofya Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik kullandığı zalim ve kafir ifadeleri nedeniyle İmam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu. MHP ve AK Parti'den de Demirkan'a yönelik tepkiler geldi. Denizli'nin Güzelpınar köyünden çiftçiler, bölgede inşaatı devam eden taş ocağının tarlalara ve ağaçlara zarar vereceği gerekçesiyle Denizli Valiliği'nin önünde protesto gerçekleştirdi. Diğer yandan Konya'nın Karatay ilçesinde de çiftçiler, tarlaların su ihtiyaçlarına ilişkin sorunlar nedeniyle bir karayolunu kapatarak eylem yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj ile mücadele etmek için denize kıyısı olan illerin belediye başkanları, valileri ve milletvekilleriyle birlikte 22 maddelik bir eylem planı hazırladı. Plan kapsamında Marmara Denizi koruma alanı ilan edilecek, 7 gün 24 saat müsilaj temizleme faaliyeti yürütülecek, su arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek, balıkçılık faaliyetleri ekosistem temelli yapılacak ve balıkçılara maddi destek verilecek. Öte yandan uzmanlar, açıklanan plandaki bazı maddeleri desteklerken bazılarının uygulanabilirliği konusunda endişelerini ifade ediyor. BBC Türkçe'ye demeç veren Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, denizin enzimler ve bakterilerle temizlenmesinin gerçekçi bulunmadığını belirtirken, deniz biyoloğu Mert Gökalp de insan müdahalesinin sakıncalı olduğunu söylüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı bir yayında söylediği "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor ve eğer AKP, bu iktidar bloğu vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üstünde yeri var" cümleleri sebebiyle re'sen soruşturma başlatıldı. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık, devletin katil olduğuna yönelik sözlerine istinaden "Türkiye Cumhuriyeti katil olsaydı bugün bulunduğu yer TBMM değil mezarlık olurdu" diyen MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında kamu davası açılması sebebiyle şikayetçi oldu. Aralık 2019'da işlenen Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç'un firar ettiği Ordu Açık Cezaevinden 5 yılda 126 mahkumun firar ettiği ortaya çıktı. Özdemir'in ailesi ihmal bulunduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı. 850 sayfalık iddianame Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede partinin kapatılmasının yanı sıra banka hesabına tedbir konulması ve 500 partiliye siyasi yasak getirilmesi talep edildi. HDP ise Twitter'dan açıklamalarda bulundu. AKP-MHP ittifakının tarihini mafya anlatıyor. HDP'nin tarihini halklar yazıyor. Mafya itirazları karşısında suspus olanlar partimize saldırarak iktidarını güçlendirmek istiyor. İzin vermeyeceğiz. Kürt halkının iradesini hiç kimse gasp edemeyecek. HDP bu ülkenin asli gücüdür. HDP olmadan bu ülkeye demokrasi gelmez, barış gelmez şeklinde açıklamalarda bulundu. Can Dündar hakkında silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etmek ve casusluk suçları nedeniyle kırmızı bülten araması çıkarılması talep edildi. Dündar ise kendisi hakkında daha önceki yakalama emirlerine ilişkin haberleri paylaşan Dündar, Interpol'in asıl amacının muhalifleri susturmak olduğunu bildiği için Ankara'nın hiçbir başvurusunu ciddiye almadığını iddia etti. Danıştay, okullarda öğrencinin andının okutulmamasına dair kararın gerekçesinde metnin anayasa ve kanunlara aykırı olmadığını ve halen eğitim materyali olarak kullanıldığını belirtti. Danıştay, andın toplu halde okutulmamasının yönetmelik değişikliğiyle yapıldığını ve takdir hakkının idarede olduğunu ifade etti. CHP, liselere geçiş sisteminin güvenliğini sağlayamadıkları ve sınav sorularının çalındığı iddiasıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. CHP milletvekili Yıldırım Kaya, sınav esnasında soru kitapçıklarının sanal ortamda paylaşıldığını ve bir Milli Eğitim Şube Müdürü'nün sınav esnasında sınavdaki çocuğuyla görüştüğünü iddia etti. Kaya, velilerin bir yayın evinin örnek sorularının sınav sorularıyla aynı olduğunu söylediğini aktardı. Şimdi ise bültenimize dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Avrupa Konseyi için Lozan Üniversitesi tarafından hazırlanan bir rapor, Türkiye'nin Avrupa'da nüfusuna oranla en fazla şartlı tahliye edilmiş, tutuklu ya da hükümlü kişi sayısına sahip ülke olduğu ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'de her 100 bin kişiden 984'ü ya hapishanede ya da şartlı tahliye edilmiş durumda bulunuyor. Bu oran Avrupa ortalamasının 3 katından daha yüksek bir rakama denk geliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tokalaşmak için elini uzatan bir vatandaş tarafından tokat atıldı. Tokat atan kişinin "Kahrolsun Macronculuk" diye bağırdığı duyulurken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Arnavutluk'ta meclis Cumhurbaşkanı Mete'ye Nisan ayındaki genel seçim döneminde tarafsız kalmadığı ve yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin kendi çıkarına kullanmakla suçladığı iktidardaki Sosyalist Parti'ye karşı tutum aldığı gerekçesiyle azletti. Avrupa Parlamentosu'ndaki 705 vekilden 506'sı, Macaristan ve Polonya'ya karşı hukuk devleti ilkesini ihlal eden ülkelerin cezalandırılmasını öngören mekanizmayı hayata geçirmediği gerekçesiyle Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Adalet Divanı'na şikayet edilmesi kararına destek verdi. Komisyon, 2 ay içinde harekete geçmezse Avrupa Parlamentosu'nun yargıya gideceğini açıkladı. Diğer yandan Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili kararlarının uygulanmaması halinde Türkiye'ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlatacağını açıkladı. Yunanistan Göç Başkanlığı, Somali, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen göçmenlerin Türkiye üzerinden gelmeleri halinde İltica başvurularının kabul edilmeyeceğini açıkladı. Bu haftaki hukuk bülteni serimizin sonuna geldik. Haftaya tekrardan yeni haberlerle görüşmek üzere.